Ayrım 33. Yaratılış, Gore Vidal, sayfa 470. 6. Dara'nın cesedi parlak soğuk bir günde yaşlı Histaspes ve kalıntıları Atossa'nın ısrarıyla atılacak olan talihsiz Parmis'in yanındaki kaya mezara konuldu. Sıradan bir savaşçı gibi giyinen Xerxes, Cyrus'un mezarının hemen karşısındaki küçük ateş tapınağına girdi. Geri kalanımız dışarıda bekledik. Hiç bu kadar üşümemiştim. İnsanın burun deliklerindeki kılları donduran buz gibi bir gün yaşıyorduk. Gökyüzünde güneş hiç ısı vermeyecek şekilde ışıldıyordu. Gökyüzünün bin kadar boğanın bilge tanrıya sunulacağı yerde yakılan ateşlerden yükselen beyaz duman bulutları dışında berrak olduğunu hatırlıyorum. Tapınağın içerisinde mecusiler, Xerxes'e kesik süt, baharlı otlar ve hurmadan oluşan basit bir yemek sundular. Geleneksel yemeği tattıktan sonra Cyrus'un altın işlemeli met pelerini giydi. Sonra Ariamenes, Xerxes'e baş mecusi kış gün dönümünün kesin vaktini belirtene kadar ellerinde tuttuğu Cyrus'un savaş tacını sundu. Xerxes bu uğurlu anda tacı başına taktı ve büyük kral oldu. Aslında kış gün dönümü o günden önce gerçekleşmişti ama mecusiler bu tür meselelerde nadiren titiz davranırlar. Kötü talih. Xerxes tapınağın kapısında belirdiğinde onu sesimiz kısılıncaya kadar çok yaşa diye bağırarak alkışladık. Hayatımda hiç o gün olduğu kadar duygulanmamıştım. Hayat boyu arkadaşım olan Xerxes sırtında Cyrus'un pelerini, elinde bir lotus çiçeği ve asası önümüzde duruyordu. Xerxes'in başındaki altın tacı güneşin yeryüzüne, yok hayır gökyüzüne ait bir parçası gibi görünüyordu. Böylece onun devri başlamış oldu. Saray bir ay boyunca Persepolis'te kaldı. Bu süre içerisinde onun ilk duyurusunu kaleme aldım. Bu, Dara'nın mezarından pek de uzak olmayan bir kaya üzerine kazılıdır. Xerxes, huşu verici güçleriyle okuyan ya da dinleyen kişiyi sürekli tehdit eden, Elam krallarını taklit ederek kendini öven sözlerle başlamak istemişti. Fakat ben Xerxes'i ilk duyurusuna bilge tanrıyı överek başlayan babasını taklit etmesi yönünde ikna ettim. Zerdüş cemaatinin baskısı altında olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Xerxes sonunda bilge tanrının egemenliğini kabule karar verdiğinde hayatımda ilk kez amcalarım, kuzenlerim, yeğenlerim arasında saygınlık kazandım. Birkaç yıl sonra onu yerel tanrıları memnun etmek için Babil ve Mısır üzerinde sürdürdüğü hak iddialarından vazgeçmeyi ikna ettiğimde daha da memnun oldular. Büyük tanrı bu dünyayı insanı ve insan için barışı, huzuru yaratan bilge tanrıdır. Bu son ifade benim değil, Xerxes'inde. Çoğu hükümdarın aksine kendi kanlı emelleri için savaş yapmaktan hiç hoşlanmazdı. Bu Xerxes'i halkın kralı efendisi yaptı. Sonra yönettiği tüm ülkelerin listesini çıkardık. Baktra'da son zamanlarda ortaya çıkan rahatsızlık tehditkar bir şekilde zikredilmişse de Mısır'daki isyana değinilmemişti. Bu çok nazik bir meseleydi. Xerxes'i Dara'nın hayatı boyunca kullandığından çok daha güçlü ifadelerle devaları ve onların tapıcılığını reddetmeyi ikna ettim. Fakat Xerxes bilge tanrının Arta ya da doğruluk denilen bir özelliğini kutsayarak etkiyi bozdu. Şimdi Arta tek tanrının bir yönünden ibaret görülürse kutsal değerlere saygısızlık edilmiş sayılmaz. Fakat son yıllarda belli mecusiler tarafından cesaretlendirilen sıradan halk bilge tanrının çeşitli yönlerini tek tek ayrı birer tanrı olarak görmeye başlamıştır. Korkarım ki bizzat Xerxes de bu sapkınlığa eğilim gösteriyordu. Bilge tanrıya olduğu kadar Arta'ya da dua ediyordu. Hatta şimdiki büyük kralımız olan oğluna Arta Xerxes ismini vermişti. Xerxes sarayın Persepolis'te bir ay kalacağını ilan ettiğinde haremden bu kadar uzak kalmaya istekli olması beni şaşırttı. Buna imada bulunduğunda gülümsedi ve Atossa ya da Amestris'in tavsiyelerini dinlemek zorunda kalmamamın ne büyük bir rahatlık olduğunu bilemezsin dedi. Ayrıca saltanatının Pers ana yurdunun klan liderleriyle çevrili merkezinde başlamasını uğurlu görüyordu. Taç giyme ziyafetinde imparatorluğun en önemli 15 bin adamı Dara'nın kışlık sarayının avlusunda yemek yedi. Bir keresinde bu ziyafet için kesilecek hayvanların listesini gördüm. Bütün dağlık bölgelerde tek bir koyunun, kazın ya da öküzün sağ bırakıldığını sanmıyorum. Fakat bu büyük masraflara rağmen hadise oldukça uğurlu biçimde sonuçlandı ya da biz öyle düşünüyorduk. Yüksek rütbeli adamlar 9 saat boyunca yiyip içtiler. Çoğu rahatsızlandı. Hepsi kendinden geçmişti. O huşu verici kraliyet görkemi en uygun şekilde gerçek Alkmaion'a geçmişti. Bu sık olan bir şey değildir. Xerxes ise kralın 100 kadar arkadaşının oturduğu bir salonun hemen dışındaki perdeli bir cumbada kardeşleriyle birlikte yemek yiyordu. Kalın yeşil beyaz bir perde Xerxes'in cumbasını bizim yemek yediğimiz odadan ayırıyordu. Daha sonra perde ardına kadar çekildi ve o da bizimle birlikte içti. Yine daha sonra avluya çıktı. Klanların alkışları ayla uyum içerisinde ritmik olarak kıyıya vuran okyanus dalgaları gibi ses çıkartıyordu. Evet Demokrit, dış denizlerin yüzeylerinin altında dalgaların her an değişken rüzgarlar tarafından oluşturulduğu Akdeniz'de görünmeyen güçlü gelgitler vardır. Hayır, bunun nedenini bilmiyorum. Bunlar bir şekilde kadınların belli dönemlerinde olduğu gibi ayın büyümesini ve küçülmesini izler. Mardanyus ve Artabanus'un arasında oturuyordum. Herkes kadar biz de sarhoştuk. Sadece Xerxes ayıktı. Şarabına su karıştırıyordu. Bu nadiren yaptığı bir şeydi. Tedbiri elden bırakmıyordu. Tetikteydi. Ne de olsa altın sedirin ayağında Ariamenes oturuyordu. Sözde zorba bir demircinin kollarına sahip güçlü kuvvetli genç bir adamdı. Ondan çok şüpheleniyordum. Aslına bakılırsa Xerxes dışında hepimiz. Artabanus oldukça kafa dengi biriydi. Xerxes'in onu saray muhafızlarının komutanı yapacağını bilmeme rağmen onu pek ciddiye almadım. Biliyorum bu görev çok önemliydi. Çünkü muhafız komutanı sadece büyük kralı korumakla kalmıyor, aynı zamanda sarayın günlük işlerinin yürütülmesini de sağlıyordu. Dara muhafız komutanlarını hep sıkı kontrol altında tuttuğundan Xerxes'in de aynısını yapacağını sanıyordum. Artabanus Xerxes'ten bir ya da iki yaş daha küçük, sarışın, mavi gözlü bir Hirkanyalıydı. İnsan kafatasında damıtılmış arpa suyu içmeyi sevdiği söyleniyordu. Özel zevkleri ne olursa olsun, topluluk içerisindeki davranışları oldukça medeniydi. Bana karşı saygılı olduğu da kesindi. Onu aptal bulduğumu söylemeliyim. Zaten onun bizim üzerimizde oluşturmaya çalıştığı izlenim de buydu. Sonradan ortaya çıktığına göre aptal olan o değil bizdik. Pers sarayındaki muhafız komutanı genellikle saray mabeyincisi tarafından kontrol ediliyordu. Akıllı hükümdar bu iki memurunu birbiriyle sürekli çatışma halinde tutmak için elinden geleni yapar. Bu zor da değildir. Mabeyincinin hareme girip çıkması söz konusu olduğu için her zaman bir harem ağası olması zorunludur. Güçlü askerler bütün harem ağalarını küçük gördüğü için muhafız komutanı ile saray mabeyincisi arasında her zaman yeterli bir düşmanlık bulunmaktadır. Xerxes, Amestris'in tavsiyesiyle Aspemitres'i saray mabeyincisi olarak atamıştı bile. Saray genelde memnundu. Herkes biliyordu ki Aspemitres rüşvet aldığında iyi bir karşılık verirdi. Ayrıca Xerxes'in taç giyme merasiminin yapıldığı günde keşfettiğim kadarıyla iyi de bir idareciydi. Üçüncü yemek servis edilirken Mardanyus ve ben hafifçe sarhoş olmuştuk. Önümüzdeki yemeğin tam istediğim şekilde üzerine sirke dökülmüş ve horoz ibiğiyle servis yapılmış halde pişirilmiş geyik eti olduğunu hatırlıyorum. Bir parça yemiştim. Sonra ağzım dolu olarak benden daha sarhoş olan Mardanyus'a döndüm. Her zaman olduğu gibi savaştan söz ediyordu. Mısır hiç yoktan iyidir dedi. Umurumda değil, hem de hiç. Ben büyük krala hizmet etmek istiyorum dedim. Bu huşu verici ünvanı artık çocukluk arkadaşımıza ait olduğuna henüz alışamamıştık. Öyle bile olsa şu mesele yüzünden bir yılımız kayıp. Mardanyus geğirdi ve düşünce silsilesini yitirdi. Ah şu Yunanistan meselesi biliyorum. Fakat Mısır Yunanistan'dan daha önemli. Mısır zengin ve önemlisi bizim ya da bizimdi. O anda başka bir et parçası için elimi uzattım. Tabak oradaydı ama et yok olmuştu. Yüksek sesle küfrettim. Mardanyus alık alık yüzüme baktı, sonra güldü. Köleler tabaktakini başkasına çok görmemeli değil mi dedi. Fakat ben görürüm ve gördüm de. Birden Aspemitres yanımda belirdi. Genç, soluk yüzlü, keskin bakışlı biriydi. Sakalı yoktu. Bu erişkin olmadan önce hadım edildi anlamına geliyordu. Bütün iyi harem ağalarına böyle yapılır. Xerxes'in altın sedirin hemen arkasındaki yerinden her şeyi izlemişti. Doymadınız mı efendim diye sordu. Hayır, henüz değil. Amiral de öyle dedim. Sorumluları cezalandıracağız dedi. Aspemitres ciddi biri değilse kim olabilirdi? Bir dakika içerisinde masamıza yeniden geyik eti geldi. O geceden sonra 6 hizmetçi idam edildi. Sonuçta kraliyet mutfağından yapılan yiyecek ticareti tam olarak kesilmese de azaldı. Eski adetleri çiğnemek zordur. Fakat en azından Xerxes'in saltanatının ilk yıllarında yemeğinin çoğunu nispeten güvenle yiyebiliyordu insan. Bu gelişme için Aspemitres'e teşekkür etmeliydik. Zamanla Aspemitres'in 17 yaşından bu yana Kraliçe Amestris'in sevgilisi olduğu söylentisi ortaya çıktı. Bilemiyorum. Ben sadece insanların kulaktan kulağa fısıldadıklarını tekrarlıyorum. Her ne kadar harem kadınları ve hatta kraliçeler harem ağalarıyla karmaşık ilişkilere girseler de saygıdeğer kraliçe anamız Amestris'in Aspamitres'i bu şekilde kullandığından şüpheliyim. Gerçi üreme organının 10 ya da 11 yaşında hadım edilen birisi için alışılmadık ölçüde büyük olduğunu söylendiğinde unutmamak lazım. Demokrit şimdi Agora'dan gelen son dedikoduyu aktarıyor. Öyle görünüyor ki Yunanlar, ana kraliçenin 23 yaşında yapma bir sakal ve bıyık takan bir harem ağası olan şimdiki saray mabeyincisiyle bir aşk ilişkisi yaşadığına inanmak istiyor. Skandallara bayılan Atinalıları, temin ederim ki ana kraliçe 70 yaşında ve tensel zevklere ilgisiz biridir. Daha da önemlisi o da Selefi Atossa gibi her zaman gücü zevke tercih etmiştir. Genç Amestris'in harem ağalarını oynatmış olabileceğini sanıyorum. Fakat bu artık kaybedilmiş başka bir dünyaydı. Kayıp dünya bizim için çok güzeldi. Özellikle de bir daha asla bu kadar rahat bir zaman dilimi olamayacağı dışında her şey mümkün göründü. Persepolis'teki o kış. Saraylar tamamlanmamıştı. Sözü edilecek bir şehir yoktu. Tek görünen işçilerin barakaları ve Dara'nın hazinesinin etrafında inşa edilmekte olan yepyeni binalar kompleksiydi. Bu kilerler, sergi odaları, revaklı odalar ve çalışma odaları geçici olarak kalem odası katiplerini barındırmak için kullanılıyordu. Mardanius ve ben kışlık saraydaki haremin küçük, havasız ve buz gibi bir odasını kullanıyorduk. Kadınlar dairesi Dara'nın nispeten mütevazi karı ve cariye koleksiyonunu barındırmak için tasarlandığından Xerxes'in sözde şehri kadınları için yetersiz kalıyordu. Sonuçta Xerxes büyük kral olarak ilk emrini mimarlarına verdi. Kadınlar dairesini hazineye doğru genişleteceklerdi. İlk hazine binası yeni hareme yer açmak için aşağı çekilmek zorundaydı. Bir öğleden sonra Xerxes beni çağırdı. Adaşının mezarını görmeye gel dedi. Böylece Büyük Cyrus'un mezarını görmek için at sırtında hatırı sayılır bir mesafe kat ettik. Yüksek bir set üzerinde kurulu beyaz kireç taşından küçük kilisenin ince sütunlarından oluşan bir girişi vardı. Taş kapı ağaçmış gibi görünecek şekilde oyulmuştu. Cyrus bu kapının ardında altın bir yatakta yatıyordu. Mezar sorumlusu Mecusi tam bir şeytan tapıcısı olmakla beraber bize hoş görmek için hemen bilge tanrıya bir ilahi söyledi. Bu arada bekçi mezara yakın bir evde yaşıyor ve ayda bir kere Cyrus'un ruhu için bir at kurban ediyordu. Bu Zerdüş tarafından çok kınanan eski bir ağrı adetiydi. Xerxes Mecusi'ye mezarın kapısını açmasını emretti. Beraberce küf kokulu odaya girdik. Cyrus'un bal mumu kaplı cesedi altın bir yatak üzerinde yatıyordu. Yatağın hemen yanında üzerinde harika mücevherler, silahlar ve elbiseler yığılı altın bir masa vardı. Xerxes'in tuttuğu meşalenin titreşen ışığı altında ışıldıyorlardı. Yarım asırdan uzun bir süredir ölü olan ünlü bir adama bakmanın garip bir duygu olduğunu söylemeliyim. Cyrus, al renkli bir pantolon ve birbiri üzerine geçmiş altın plakalardan oluşan bir pelerin giyiyordu. Pelerin boyun bölgesinde iyice sıkılmıştı. Bu şekilde barbarların baltasının açtığı derin yara gizlenmek istemişti. Xerxes istemeden Cyrus'un pelerini boynundaki kararmış yarığı gösterecek şekilde çekti. Omurga kemiği tamamen kesilmiş dedi Xerxes. Pek yakışıklı olduğunu sanmıyorum. Ya sen? Xerxes berrak bal mumu katmanı altındaki yüze eleştirir tarzda baktı. Yaşlıydı diye fısıldadım. Cyrus cildinin hafifçe grileşmesi dışında pekala uyuyor sanılabilirdi ve ben kendi adıma onu uyandırmak istemedim. Korkmuştum. Xerxes'in ise umurunda değildi. Beni bir Mısırlı'nın mumyalamasını istiyorum dedi. Cyrus'un mumyacılarını eleştiriyordu. Renk kötü, koku da öyle. Xerxes küf kokan havayı kokladı ve yüzünü astı. Fakat ben sadece mumyacıların kullandığı çeşitli merhemleri kokladım. Rahat uyu alkmayan Cyrus dedi Xerxes neşeli bir ifadeyle. Bu onun imparatorluğun kurucusunu selamlama şekliydi. Dinlenmeyi hak ediyorsun, seni kıskanıyorum diye devam etti. Xerxes'in ne zaman ciddi olduğundan, ne zaman olmadığından her zaman emin değildim. Xerxes veliaht prensken kendisi yaptığı halde Dara'nın binası olarak anılan ek yapıda bir çalışma odası hazırlattı. Kalyas bana bu muhteşem yapının şimdilerde Fidias tarafından kopya edildiğini söylüyor. Ona şans diliyorum. Bu ek yapı dünyanın dört tarafında da sütunlu giriş bulunan ilk yapısıydı. Demokrit bunun doğruluğundan şüpheli. Tabii vaktimi filozoflarla geçirseydim benim de şüphelerim olurdu. Cyrus'un mezarına yaptığımız ziyaretten sonraki Xerxes beni resmi olarak çağırdı. Aspermitres beni ek yapının girişinde karşıladı. Her zaman olduğu gibi ihtimamlıydı. Aslında onun sayesinde Dara'nın kalem odası katiplerinin tembellikleri ve kötü davranışları bir gecede değişmişti. Katipler şimdi yardımsever ve çalışkan olmuşlar. Bir yıl kadar da böyle kalmışlardı. Sonra yine tembelleştiler ve huysuzlaştılar. Fakat bu harem ağlarını saymazsak kalem odası katiplerin doğasında bulunmaktadır. Parlak renkli sütunlar arasına dizilmiş çalışma masalarının arasından geçmiştim. Bu sütunlar ağaç üzerine alçı çekilerek oluşturulmuştu. Bu sütun yapmanın en kolay yoluydu. Ayrıca alçıya daha kolay şekil verilebiliyordu. Phidias'ın bütün sütunları saf mermerden yapmak istediği söyleniyor. Eğer bu budalalığa kapılırsa Atinalıların elinde boş bir hazine kalacağını tahmin ediyorum. Bugün bile Persepolis'teki ana yapıların granit sütunlarının parası hala tam olarak ödenmemiştir. Kömür yanan mangallar Xerxes'in odasını gayet hoş bir şekilde ısıtıyordu. Bir çift bronz sehpa üzerinde tüten buhur içerisini rahatsız edici bir dumanla kaplamıştı. Zaten buhur her zaman başımı ağrıtır. Bunun nedeni onu şeytan tapıcılığıyla özdeşleştirmem olsa gerek. Zerdüşt sandal ağacı ve buhur kullanımına şiddetle karşıydı. Zira ona göre bu kokular şeytanlara tahsis edilmiştir. Büyük krallarımız tek olan bilge tanrıya inandıklarını ilan etseler de başka insanların onlara yeryüzündeki tanrılar gibi davranmalarına izin vermektedirler. Bu paradoksu hiç de hoş bulmuyorum. Fakat güneşin gidişini değiştirmek Pers sarayının protokolünü değiştirmekten herhalde daha kolaydır. Xerxes penceresiz bir odada küçük bir masaya oturdu. Bir an lambanın ışığı altında korkuyla karışık şaşkın gözlerime Dara gibi baktı. Yere kapaklandım. Aspermitres yüksek sesle isim ve ünvanlarımı okudu. Sonra hemen gözden kayboldu. ''Ayağa kalk Cyrus Spitama'' dedi bir ses. Bu yaşlı Xerxes'in sesiydi. Ayağa kalktım ve yere baktım. Adetler böyleydi. Kralın arkadaşı arkadaşına bakabilir. En azından tek başımıza olduğumuz zaman. Böylece ona baktım, o da bana baktı. O gülümsedi, ben de gülümsedim. Fakat hiçbir şey eskisi gibi değildi ve bir daha da hiç olmayacaktı. O krallar kralıydı. Xerxes hemen konuya girdi. Mısır'a gitmeden önce hayat hikayemi yazdırmalıyım. Bu da çok fazla zamanım olmadığı anlamına geliyor. Bana yardım etmeni istiyorum. Krallar kralı, dünyanın neyi bilmesini istiyor? Xerxes önüme parça parça olmuş bir demet papirüs kağıdı attı. Elam yazısıyla kaplıydı. Bu Cyrus'un hayat hikayesinin kütüphanede bulunan tek nüshası. Neredeyse tamamen yıprandığını görüyorsun. Öyle görünüyor ki onu tekrar yazmaya hiç niyetlenmemiş. Metin benim doğduğum seneden bu yana değişmemiş. Bu arada benim de adım geçiyor. Her neyse, elimizden geldiği kadarıyla bununla çalışmak zorunda kalacağız. Elam yazısıyla yazılmış metne baktım. Dili çok eski dedim. Daha iyi ya dedi Xerxes. Tamamen Dara gibi gözükmek istiyorum. O da kan bir sesi taklit ediyordu. O Cyrus'u, Cyrus da Med krallarını. Bu hep böyle devam edip gitmiştir. Dara Mardos adından sürekli selefi olarak bahsetmesine rağmen Xerxes'in ondan hiç söz etmediğini düşündüğümü hatırlıyorum. Büyük kral ve ben onun resmi hayat hikayesini yazmak için 3 gün 3 gece çalıştık. İşimiz bittiğinde bunun kopyaları hükümdarın iradesi ve kişiliğinin somut bir ifadesi olarak imparatorluğun bütün şehirlerine gönderildi. Xerxes ilk atasından, onun başarılarından ve emellerinden söz etti. Bu son kısım özellikle önemliydi. Zira büyük kralın kişisel vasiyeti herhangi bir mahkemede resmi yasaların bir içtihadı olarak kullanılabilirdi. Bu şekilde çalıştık. Xerxes bana ne anlatmak istediğini söylüyordu. Sonra ben notlar alıyordum. Anlatılmak isteneni yazdırmaya hazır olduğumda katipler çağrılıyordu. Ben Pers dilinde söylerken sözcüklerim aynı anda kalem odasında kullanılan Elam, Akat ve Arami dillerine çevriliyordu. O günlerde Persçe yazı dili olarak çok seyrek kullanılıyordu. Katiplerin Persçe sözcükleri diğer dillere çevirmedeki hızlarına her zaman çok şaşırdığımı söylemeliyim. Daha sonra Yunanlar, Mısırlılar ve Hintliler için de tercümeler yapılıyordu. Bütün eser kaydedildiğinde her 3 dilde de Xerxes'e okundu. Dikkatlice dinliyor, gerektiği yerde düzeltmeler ve sadeleştirmeler yapıyordu. Son olarak büyük kralın en önemli işi katiplerin yazdığı metnin her sözcüğünü dinlemekti. Xerxes'in saltanatının ilk yıllarında onun dikkatlice incelemediği hiçbir yazı dışarı gönderilmezdi. Bunu anlatmak istediğini tam olarak ifade etmek için yapardı. Hayatının son yıllarına doğru müzikten ve harem dedikodularından başka bir şey dinlemez oldu. Üçüncü günün gecesinde nihai metinler Xerxes'e okundu. Xerxes her metne mührünü kendi elleriyle bastı. Genel olarak eserimizin Dara'nın tahtı gaspı ile ilgili mağrur ve yanlış anlatımından daha üstün olduğunu sanıyorum. Aspamitres ve katipler çekildiğinde Xerxes ellerini birbirine vurdu. Birden kralın sakisi bir hayalet yahut serap gibi belirdi. Şarabı döktü. Xerxes'in kadehinden içti. Ortaya çıktığı gibi çabucak kayboldu. Saki'nin bu törensel davranışları Xerxes'i her zaman eğlendirmişti. Herkes şarap zehirliyse onu tadan kişinin hemen düşüp öleceğini düşünür. Peki ya zehrin etkisi yavaşsa? Ölmeniz aylar alabilir. Bu tören Saki'yi hükümdarı zehirlemekten caydırmak için tasarlanmamış mı? Evet, pan zehri olmadığını varsayarsak öyle. Fakat zeki bir suikastçi bizi kimsenin fark edemeyeceği yavaşlıkta zehirleyebilir. Xerxes gülümsedi. Lais insanları şu kendi Trakya karışımlarıyla nasıl zehirliyor, görmüyor musun? Lais'in bir cadı ve katil olarak anılması beni her zaman rahatsız etmiştir. Aslında birini bizzat öldürdüğünü hiç işitmedim. Fakat Atossa için bir takım iksirler hazırladığını biliyorum. Ayrıca yaşlı kraliçeden hoşlanmayan bir harem kadınının er ya da geç esrarlı ve yeterince ölümcül bir hastalığa yakalanacağı pek de sır sayılmaz. Burada bulunmak garip bir duygu, dedi Xerxes. Beklenmedik şekilde melankolik olmuştu. Bunu olabileceğine hiç inanmıyordum. Fakat Dara'nın ölmekte olduğu oldukça açıktı. Tabii ki. Fakat benim inanamadığım onun... Xerxes kırmızı siyah kadehi sisamlı bir çömlekçi gibi ellerini ileri geri fırıldattı. Çok yaşlıyım. Gözlerimi ona diktim şaşkın bir halde ve hiç konuşmadan ona uzun uzun baktım. Xerxes boynundaki ağır altın halkayı çıkardı ve onu sedir ağacından yapılmış masanın üzerine bıraktı. Tembel tembel kaşındı. Evet evet çok yaşlıyım dedi ve sözüne ara verdi. Bana değil kendine konuşuyor gibiydi. Hiç zafer kazanmadım. Yani gerçek zafer diyorum. Küçük eserimizin kopyasını hafifçe vurdu. İsyanlar bastırdım fakat babamın ülkesine bir avuç veya bir kase dolusu toprak bile katamadım. Tek yaptığım şey inşaat. Sen şimdiye kadar yaşamış en büyük inşaatçısın. Bunu söylerken hiç de abartmıyordum. Xerxes'in şimdiye kadar var olan en harika şehir ve bina yaratıcısı olduğuna inanıyorum. Uzun yıllar önce Mısır'ın son derece kasvetli piramitlerini ve sütunlarını yapan taşralı yabanileri de dahil. 33. ayrımın sonu, sayfa 482.